Ayrım 3, sayfa 35. İradesiz insan yoktur, kendini şarj etmeyi unutmuş insan vardır. İrade koruma bilimi. İrade gücümüzün sınırı var mı? Homeros'un meşhur destanı Odise, Truva Savaşı bittikten sonra ailesine kavuşmaya çalışan bir kahraman hikayesini anlatır. Odysseus ve mürettebatı, evlerine dönebilmek için 10 yıl boyunca binbir zorlukla boğuşur. Bunlardan biri de daha önce hiç kimsenin başaramadığı Siren kayalıklarını aşmaktır. Efsaneye göre Sirenler büyüleyici sese sahip dünya güzeli yaratıklardır. Gelecekte neler olacağını bilirler ve bunlarla ilgili şarkılar söylerler. Öte yandan Sirenlerin sesinin sarhoş edici bir etkisi vardır. Şarkıları duyanların akılları başlarından gider. Bu da bir tuzağa çekilmelerine neden olur. Sesi duyup yaklaşan gemiler kayalıklara çarpar ve batar. Şimdiye kadar hiçbir kaptan Sirenlerin büyülü sesine karşı koyamamıştır. Odysseus evine dönerken karşılaşacağı zorlukları bilmektedir. Öte yandan irade gücünün Sirenler karşısında bir işe yarayamayacağının farkındadır. Bu zorlu engelle başa çıkmak için zekice bir plan yapar. Aklın gücüyle iradenin zayıflığını yönetmek mümkün mü? Önce mürettebatına kulaklarını bal mumuyla tıkamalarını söyler. Böylece sirenlerin büyüleyici etkisi altındayken yanlış şeyler isterse kendisini duymamalarını garantiler. İkinci olarak kendisini geminin direğine sımsıkı bağlatır. Böylece sirenlerin büyüleyici şarkısını eli kolu bağlı bir haldeyken duyabilecektir. Olaylar planladığı gibi gerçekleşir. Mürettebat bir şey duyamadığı için emirlerini yapamaz ve gemi kayalıklara sürüklenmez. Odysseus ise sirenlerin şarkısını duyar, geleceğini öğrenir. Sımsıkı bağlı olduğu için kendisine ve etrafındakilere hiçbir zarar veremez. İradesinin yetersiz kalacağı noktada aklını kullanan kahraman, ölümcül bir tehlikeyi zarar görmeden atlatır. Hatta gelecekteki kaderini öğrenerek felaketi fırsata çevirir. Hikayenin mesajı net. İrademizi aklımızla yöneterek zararımızı azaltıp faydamızı artırabiliriz. İrade gücümüzdeki zayıflıkları kendimizi inkar edip görmezden gelerek değil, onu dikkate alan planlar yaparak büyük işler başarabiliriz. Ya iradesizsiniz ya da iradesizsiniz. Her gün irademiz zamane sirenleri tarafından sayısız kere test ediliyor. Bir düşünün, kendinize kaç kere şu tür soruları soruyorsunuz? Şu çikolatalı tatlıdan bir lokma yesem rejimim bozulur mu? Kredi kartımın limitini doldurdum ama şu son çıkan telefonu alsam dünyanın sonu mu gelecek? Yarın sabah önemli bir sunumum var ama dizinin de en heyecanlı yerindeyim. Yatmadan bir bölüm daha izlesem ne kaybederim? Bazen hayat, bazen arkadaşlarımız, bazen reklamcılar bizi baştan çıkarıp irademizi zorlar. Neyse ki çoğunlukla kendimize hakim oluruz. Öte yandan pes ettiğimiz durumlar da çok. Peki irrasyonel dürtülerimize ve anlık isteklerimize karşı ne yapabiliriz? İrade gücümüzü nasıl daha verimli kullanabiliriz? Kendimize nasıl daha hakim olabiliriz? Nasıl çalıştığını bilmediğimiz bir şeyi kontrol edemeyiz. Kontrol edemediğimiz şeyi yönetemeyiz. Yönetemediğimiz şey bizi yönetmeye başlar. İrademiz iç dünyamızı yönetiyorsa bizim de onu yönetmemiz gerekir. Ayrıca iç dünyamıza hakim olmadan dış dünyayı da kontrol edemeyiz. İrademize hükmetmenin yollarını öğrenmek mümkün ve zorunlu. Neyse ki irademizin mekanizmasını anlamanızı sağlayacak güzel bir araştırmamız var. Turp mu istersiniz yoksa çikolatalı kurabiye mi? 1990'ların ortasında Amerikalı psikolog Ray Boymaster ve ekibi devrim niteliğinde bir araştırmaya imza atmışlar. Case Western Reserve Üniversitesi'nde okuyan 67 öğrenci bir lezzet ölçüm deneyi için davet edilmiş. Oysa araştırmacıların ölçmeyi planladıkları, katılımcıların tat alma duyuları değil, irade güçleriymiş. Araştırma başlamadan önce deneyin yapılacağı odada kurabiye pişirilmiş. Mis gibi pastane kokan odanın ortasına bir masa konmuş, masanın üzerine de iki tane kase. Kaselerden birinde fırından yeni çıkmış çikolatalı kurabiyeler varmış, diğerinde ise bir salkım turp. Öğrencilere deneye aç halde gelmeleri öğütlenmiş. Bir kısmına en az iki kurabiye yemenizi rica ediyoruz ama lütfen turplara dokunmayın denmiş. Diğer gruba ise tam tersi öğütlenmiş. En az iki turp yemeniz gerekiyor ama lütfen kurabiyelere dokunmayın. 5 dakikalığına odayı terk eden araştırmacılar, aynalı camın arkasından fark ettirmeden öğrencilerin davranışlarını izlemişler. Öğrencilerin tamamı kendilerine hakim olmuşlar ve yememeleri öğütlenen yiyeceğe dokunmamışlar. Araştırmacılar odaya geri döndüğünde katılımcılara lezzet testini tamamlamak için yarım saat beklemeleri gerektiğini söylemişler. Bu süreçte canları sıkılmasın diye öğrencilere birer bulmaca vermişler. Gerçekte çözülmesi imkansız olan bu bulmacayı çözebilmek için kurabiye yiyenler tam 19 dakika kafa yormuşlar. Turp yiyenler mi? Onlar 8,5 dakikanın sonunda pes etmişler. Böylesine büyük bir fark acaba neden kaynaklanmış olabilir? Tükendim, tükendim, tükendim artık. Acaba kurabiye yiyenler çikolatadan aldıkları enerji sayesinde mi daha uzun süre çalışmışlar? Bay Mester bunu düşündüğü için deneyde bir de kontrol grubu kullanmış. Bu grup deneyin birinci kısmını komple atlamış, aç halde gelip sadece bulmaca çözmüşler. Sonuçlara bakıldığında çikolata yiyenler ve kontrol grubu arasında bir fark yokmuş. Bu da demek oluyor ki işin sırrı turpta. Bay Mester'e göre turp yemek zorunda kalanlar kendi içlerinde kurabiye yememek için direnirken farkında olmadan irade güçlerini tüketmişler. Çözülmesi zor bir sorunla karşılaştıklarında azimle devam etmelerini sağlayacak iradeleri kalmamış. Oysa kurabiye yiyenler kendilerine hakim olmak zorunda kalmadıkları için bulmacayla daha uzun süre boğuşmuşlar. Hayat, irade gücümü neden yoruyorsun? Araştırmacılar merak etmişler. Acaba irade gücünü lezzetli bir kurabiyeye direnmekten başka neler azaltabilir? Yaptıkları diğer araştırmalarda bilinçli seçim yapmak, duyguları bastırmak ve zihni zorlayan bir alıştırma yapmanın da benzer bir şekilde irade gücümüzü tetiklediğini bulmuşlar. Mesela bir süre Excel tablosuna bir anketin sonuçlarını giren insanların iradelerinin zayıfladığı görülmüş. Düz, rutin ve sıkıcı kırtasiye işler iradeyi daha hızlı tüketmiş. Burada akla gelen sorulardan biri şudur. Gelenek veya çevre baskısı nedeniyle ayıp, günah, yasak üçgenine sıkışıp sürekli isteklerini bastırmak zorunda kalan insanların iradesi hayatın diğer alanlarında daha mı zayıf olur? Mesela iş başarma enerjileri daha mı düşük olur? Günümüzde geçerliliği tartışılır hale gelmiş bazı mantık dışı davranış kalıplarına uyabilmek adına iradesini tüketen insanlar, acaba enerjilerini daha üretken bir alana kaydırsalar dünyada nasıl bir değişim olurdu? İrade gücü limitlidir. Psikologlara göre irade gücümüz belirli bir limite sahip. İrademizi cep telefonunun şarjına benzetebiliriz. Sabahları berrak ve zinde bir zihinle uyanan birinin irade gücü %100 seviyesinde güne başlıyor. Saatler ilerledikçe insanlar sık sık nefislerine hakim olmaları gereken durumlarla karşılaşıyorlar. Sevdikleri bazı şeylere ulaşmaları engelleniyor, sevmedikleri bazı şeylere katlanmaları gerekiyor. Bu tür durumlarda kendine hakim olmaya çalışmak, iradenin şarjını azaltmaya başlıyor. Zamanında şarja takılmayınca da irade tamamen tükeniyor. Tıpkı akşam üzeri telefon şarjının bitmeye başlaması gibi irade gücü de genellikle işten eve dönüş zamanlarında zayıflıyor Zorba patronlar, sinir bozan müşteriler, trafik çilesi, zararlı ama zevkli yiyecekleri yememek için harcanan sinirsel çaba, arızalı sevgili kaprisleri irade gücümüzü tüketiyor. Asıl hayat amaçlarımızı gerçekleştirmeye takatimiz kalmıyor. Sonuçta her şeyin alternatif bir maliyeti var. Sinir enerjisi sınırsız değil. Nasıl ki cep telefonunun şarjını tümünü konuşurken tüketmiyorsak, irade gücümüzün çoğunu da iş başarısı için kullanmıyoruz. Diyetimizi bozduğumuzda, sigarayı yeniden başladığımızda, spora gitmekten vazgeçtiğimizde aslında tembellik yapmıyoruz. Büyük olasılıkla iradeniz geçici olarak servis dışı. Bunları biliyor muydunuz? Ortalama bir insan beyni 1.4 kilogram ağırlığında. Yani vücudumuzun sadece %2'si kadar. Öte yandan beynimiz çok masraflı bir organ. Vücudumuzdaki enerjinin %20'sini tek başına tüketiyor. Neyse ki beyin enerji kullanımı konusunda son derece verimlidir. Enerji seviyemiz düşmeye başladığında yavaş yavaş lüks fonksiyonları kısıyor. Önceliğini hayatta kalmamıza yarayan temel işlevlerden yana kullanıyor. İşte bu anlarda aklın ve iradenin denetimi zayıflar, içgüdüsel hareketler hızla çoğalır. Mantık yürütmek, soyut düşünmek, plan yapmak, dikkatini odaklamak ve nefsine hakim olmak beyin için lüks fonksiyonlardır. Bunlar insanları hayvanlardan ayıran özelliklerdir ama beyin için zorlu zamanlarda lüks işler grubuna girer. Bu yüzden enerjimiz azaldığında beynimizin ilk kesinti yaptığı alanlardan biri iradi denetim gücümüzdür. İradenin biyolojik dayanağında glikoz önemli bir yer tutar. Basit bir şeker olan glikoz, hücrelerimiz için önemli bir enerji kaynağıdır. Vücudumuzdaki glikoz seviyesi düştüğünde enerjimiz azalır ve dolaylı olarak da irade gücümüz zayıflar. Bu yüzden dikkatimiz de daha çabuk dağılır ve daha kolay ayartılırız. Reklamcılar, muhakeme yeteneğimizin zayıfladığı bu saatleri kollar. Hitler'in Propaganda Bakanlığı, siyasi sloganlarını insanların zihinlerinin en yorgun olduğu anlarda radyoda yayınlıyordu. Sadece hayat başarısı değil, erdemli ve etik bir hayat yaşamak için de güçlü bir irade gerekiyor. İrade gücünüz yorulduğunda başınıza gelebilecekler. Boymaster'in deneyi öylesine ses getirmiş ki bu konuda 1000'den fazla araştırma yapılmış. Geçtiğimiz 20 yıl içinde irade gücü yorgunluğunun çok sayıda davranış problemine yol açtığı da ispatlanmış. Mesela akşam işten eve döndüğünüzde evde en ufak bir soruna bile tahammülünüz yoksa bilin ki irade gücünüz tükenmiştir. Bütün gün katlanmak zorunda kaldığınız patronunuz ya da trafikte beklerken harcadığınız saatler öz denetim gücünüzü emiyor olabilir. Başka popüler bir örnek de diyet yapmak. Kilonuzu kontrol etmek için rejim yapıyorsanız irade gücünüzü sürekli kullanıyorsunuz demektir. Ne kadar disiplinli olursanız olun, eninde sonunda sınırlı olan iradeniz tükenmeye başlar. Nefsinize hakimiyetiniz azalır. Sonuçta niyetiniz yerinde dursa da diyetiniz ikide bir bozulur. İş yerindeki yasak aşklar da iradeyi tüketebilir. Ofiste bir insanı sürekli görmezden gelmeye çalışırsanız irade gücünüz azalır. Bu size alakasız bir sunum sırasında kalitesiz düşünme ve mantık hataları olarak geri dönebilir. Kendinizi sürekli denetim altında tutmak zorunda kaldığınız durumlarda iradeniz yorulabilir ve kolayca en iyi terapi alışveriştir tuzağına düşebilirsiniz. Günün sonunda eve döndüğünüzde satın aldıklarınıza bakıp kafanızı kaşırsınız. Eğer ciddi bir ilişki içindeyseniz irade gücü yorgunluğu başınıza büyük işler açabilir. Öz denetiminiz tükendikçe gözünüz sağa sola kaymaya başlayabilir. Zayıf olan irade mi yoksa güçlü olan baştan çıkarıcılar mı? Zayıf olan iradem değil, tutkularım çok güçlü, der Oscar Wilde. Bu zekice cümlesi irade zayıflığını aklamaya yetmiyor ama zekasının iradesinden daha güçlü olduğunu gösteriyor. Hepimiz iç dünyamızda akıl ile irrasyonelliğin irade ve tutkunun dişli rekabeti üzerinde şekilleniriz. Indiana Üniversitesi'nde görevli psikolog Satoshi Kanazawa kendi kendine sormuş. Acaba meslekleri gereği sürekli çekici insanların arasında yaşayan kişiler daha fazla irade sorunu yaşıyor olabilir mi? Kanazawa, lise veya üniversitede görev yapan erkek hocaların kafasındaki profile tam uyduğunu fark etmiş. Sonuçta her gün genç ve çekici kızlarla zaman geçiren erkek hocalar cinsel dürtülerini bastırmak zorunda kalabilir. Bilim adamı bu insanların medeni hallerini araştırmaya karar vermiş. İlk önce Amerika'da 1972 ile 1996 yılları arasında toplanan resmi istatistikleri ayrıntılı olarak gözden geçirmiş. Çıkan sonuçlara göre erkek ve kadın öğretmenler arasında boşanma oranı neredeyse aynı. Aynı zamanda lise veya üniversite hocalarının boşanma oranının toplumun geri kalanına göre düşük olduğu da ortaya çıkmış. Öte yandan erkek, lise ve üniversite hocalarının boşanma oranına bakıldığında rakamlar çok yüksek çıkmış. Araştırmacı, anaokul ve ilkokul öğretmeni olan erkekleri incelediğinde yine toplumun genelinden farklı görünmemiş. Yani istatistiki olarak boşanmaya daha meyilli tek grup erkek lise ve üniversite öğretmenleriymiş. Kanazawa durumu şöyle açıklıyor. Erkek lise ve üniversite öğretmenleri evrimsel olarak çekiciliğinin zirvesindeki kızlarla çevrililer. Oysa kadın lise ve üniversite hocaları için aynı durum söz konusu değil. Onlar evrimsel olarak 20'li yaşlardaki olanları çekici bulmuyorlar. Herhalde Kanazawa'nın gözlemlerini en güzel Sitting anlatıyor. Şarkıcı olmadan önce bir ara öğretmenlik yapan Sitting, gözlemlerini "Don't stand so close to me, bana o kadar yakın durma" isimli parçasında dile getiriyor. Şarkı, bir genç kızın öğretmenin iradesini nasıl zorladığı üzerine. İnsanlar algıladıklarının arasından en iyisini seçerler. Bu sonuç, erkek öğretmen ve öğretim üyelerinin öğrencileriyle ilişki yaşadığı anlamına gelmiyor. Sürekli genç ve güzel kadınlarla çevrili bir hayat yaşayan erkeklerin, güzellik ve gençlik algılarının sürekli yükseldiğini, bu yeni standartlardan eşlerine baktıklarında artık onları çekici bulmadığını gösteriyor. Uzun yıllar bu halde yaşayanların akılları zamanla ister istemez başka yere gidiyor ve hikaye mutsuz sonla bitiyor. Hepimiz gündelik hayatta sık gördüğümüz insanlardan oluşan bir kıyaslama havuzumuz var. Kıyaslama havuzumuz estetik, güzellik algımızın referans çerçevesini oluşturuyor. Zenginliği, güzelliği, başarıyı, medeniliği, gelişmişliği çevremizdeki bu insanlara göre onları baz alarak ölçüyor, kıyaslıyor, değerlendiriyoruz. Bunu bazen bilinçli, çoğu zaman bilinçsizce yapıyoruz. İşte kıyaslama havuzumuz beğeni seviyemizi sürekli yükseltince, dün beğendiğimiz evdeki kişi bugün yetersiz görünebiliyor. Sadece erkek öğretmenlik değil, müzik, medya ve moda gibi etrafı çok güzel insanlarla çevrili, her kariyer alanında geçerli olan bir tehlike söz konusu. Ünlüler dünyasındaki boşanma oranının yüksekliğini bu teoriyle açıklamak mümkün. Seçenekleriniz çoğaldıkça kıyaslama artıyor ve seçimlerinize saplanıp kalma oranı hızla azalıyor. Sadakatin ilk yarısı irade gücü ise ikinci yarısı sınırlı seçeneklerdir. İrade gücü kendini yeniden üretme kabiliyetine sahiptir. Hiçbirimiz tükenmez bitmez irade kaynaklarına sahip değiliz. Öte yandan nasıl cep telefonumuzun şarjını uzatmanın yolları varsa irade gücümüzü de verimli kullanmanın yolları var. Bu konuda Profesör Joshua Clarkson ve arkadaşlarının 2010 yılında Indiana Üniversitesi'nde yaptığı bir çalışma bize ışık tutuyor. 96 katılımcı ile yapılan araştırmada katılımcılar bilgisayarın karşısına oturtulmuş. Onlardan ekranda gördükleri harfleri tespit etmeleri istenmiş. Test biter bitmez katılımcıların yarısına şöyle denmiş. Test sırasında arka planda gördüğünüz renkler zihinsel gücünüzü olumsuz yönde etkilemiştir. Geri kalanları ise bunun tam tersi söylenmiş. Arka plandaki renkler bilinçaltınızı etkileyip zihinsel gücünüzü artırmıştır. Tabii ki söylenenlerin tamamı asılsızmış. Bu konuşmadan sonra katılımcılara bir dizi bulmaca verilmiş. Zihinsel gücün azaldığını düşünen katılımcılar çok daha çabuk pes etmişler. Öte yandan zihinsel gücün arttığını sananlar daha uzun süre çabalamışlar. Bu araştırmanın gösterdiği üzere motivasyon irade gücünü artırıyor. Sinirsel şarj kaynakları yönetimi. İnsan iradesinin birden çok şarj kaynağı var. İnsan hem psikolojik, hem fizyolojik, hem de zihinsel enerji kaynaklarına sahip. Yani birkaç farklı pili bulunan bir telefon gibiyiz. Bataryaların biri tükendiğinde diğerini devreye alarak ilerleyebiliriz. Yiyecek, içecek gibi biyolojik kaynaklar ya da güçlü fikirler gibi entelektüel kaynakları kullanabiliriz. Clarkson'un araştırması bize şunu gösteriyor. İrade gücümüz sıfırlanmadığı sürece kendimizi öz denetimimizin güçlü olduğuna inandırırsak daha iradeli olmamız mümkün. İrademiz kendini yeniden üretme gücüne sahiptir. Atatürk'ün bir sözü önemli oranda doğru. Hiç yorulmamak üzere yola çıkanlar yorulmak nedir bilmezler. İradenin gücüne inanmak irade gücünü artırıyor. Kendine güvenmek iradeyi besliyor ama tamamen ona yaslanmak yetmiyor. İrade gücünüzü verimli kullanmak için başka nelere dikkat etmelisiniz? Benim iradem güçlüdür diyerek belki bir yere kadar gidebilirsiniz ama eğer onu doğru şekilde kullanmazsanız limitli bir kaynak olduğu için önünde sonunda tükenecektir. İrade gücünü iradeli ve verimli bir şekilde kullanmak gerekiyor. İşte size irade gücünüzü daha az yormanızı sağlayacak birkaç pratik öneri. Yeni yılda kilo vermek mi istiyorsunuz? Rejime başlamak için boşu boşuna yeni yılı beklemeyin. Bilim insanlarına göre bir işe başlayana kadar zihnimizde o işin hep en zor yanlarını hayal ediyoruz. Bu yüzden gözümüz korkuyor ve cayıyoruz. Hemen eyleme geçin. En iyi iş bitmiş iştir. Oblomov romanındaki deyişle ya şimdi ya da hiçbir zaman. Bir araştırmaya göre Wimbledon tenis turnuvasından sonra birkaç hafta boyunca amatör tenisçilerin performanslarında müthiş bir artış meydana geliyor. Buna Wimbledon etkisi deniyor. İrademizi artırmanın en iyi yolu kendimize örnek insanlar bulmak ve onların benzer durumlarla karşılaştıklarında neler yaptıklarını öğrenmek. Dünya çapında başarılı insanların sözlerini ve hayat hikayelerini okumak iradenizi güçlendirebilir. İradenizin gün içinde kullanıldıkça tükeneceğini dikkate alarak sabahları çalışmaya en yüksek beyin enerjisi gerektiren işten başlayabilirsiniz. Zoru başardığınızda gerisi daha kolay gelecektir. Ayrıca 90 dakika yoğun çalıştıktan sonra 10 dakikalık aralar verin. Bu aralarda tatlı bir şeyler tüketip, eğlenceli bir şeyler izleyip pencereden dışarı bakabilirsiniz. İrade gücünüzü sistematik aralar vererek kullanırsanız, aralarda işle ilgilenmezsiniz, daha uzun süre ilerlersiniz. Mevcut irade gücünüzü doğru kullanmanın yanında, irade kapasitenizi daha da geliştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. İrade kas gibidir. Doğru ve sistemli bir antrenmanla kapasitesi geliştirilebilir. Her yıl irade gücüne ve psikolojik dayanıklılığa dayalı bir iş başarıp irade gücünüzü bileyin. Bu bir kaya tırmanışı da olabilir. Arkadaşlar arası bir ayda en çok kitap okuma yarışı da. Tüm bunlar sizi tatmin etmeyecekse Japonya'ya gidip samuray eğitim kampına katılabilirsiniz. İrade gücünüzü nasıl kullanabileceğinizle ilgili temel bilgileri öğrendiniz. Şimdi gerçek ve güçlü bir yetenek geliştirmenin yolunu bilmek ister misiniz? Bundan sonraki araştırma, birinci sınıf bir yeteneğin nasıl yetiştirileceği hakkında. Bir meslekte en iyi olmak için o işi nasıl ve ne kadar süre yapmak gerekir? Bu araştırma, Günter Soydanbay tarafından özetlenmiş, Mümin Sekman tarafından yorumlanmıştır. Ayrım 3 sonu, sayfa 49.